Ayrım 31, sayfa 349. Çakal, Frederick Forsyth. Gerek Ernestine ve gerekse Louis, küçüklüğünden beri barona baktıklarından, Colette de la Chalonie'ye şatoya uğrayan yolcuyla ilişkilerini yaşlı uşak ve hizmetçiden gizlemeye çalışmıştı. Ama bu kez görünüşü kurtarmanın imkanı yoktu. Çakal pencereden bahçıvan Louis'nin bisikletle ana kapıya doğru ilerlediğini gördü. Sepeti gidonda sallanıyordu. Az sonra da Ernest'in kapıyı vurdu. Çakal en ufak bir tepki göstermedi. Ernest'in yeniden kapıyı vurdu. "Çayınız hanımefendi," diye bağırdı kapalı kapının ardından. Kararını veren çakal uykulu bir sesle Fransızca cevap verdi. "Kapının önünde bırakın, ben çıkar alırım." Koridorda Ernest'in ağzı hayretle açıldı ve pürüzsüz bir oğu meydana getirdi neredeyse. Rezalet! Şatoda hiç böyle kepazelik olur muydu? Üstüne üstlük beyefendinin yatak odasında. Elinden geldiği kadar hızla Louis'e haber vermek için aşağı indi ama Louis gitmişti. Mutfağın musluğuna karşı ahlakın iyice bozulduğuna değinen bir söylev vermekle yetindi. Yaşlı baron hayattayken böyle şeyler asla olmazdı. Bu gibi olaylarla karşılaşmak çok acı değil miydi? Çakalın ölüyü çarşafların altına uzatması ve uzun saçlarını uyur gibi yüzüne yayması için birkaç saniye yetti. Öfkeyle gözü dönen Ernest'in de çakalın bavullarının pencereden yeşil çimenlere düşerken çıkardığı bir dizi boğuk gürültüyü duymadı. Hele evin hanımının odasının içeriden kilitlenirken çıkan tıkırtıyı hiç işitmedi. Kır saçlı adamın pencereden atlayıp bavullarının yanındaki yumuşak toprağa düştüğünü de duymadı. Yalnız eski ahırları yerine yapılan garajda hanımın Renault'sunun homurdanan motorunu işitti. Küçük mutfak penceresinden geniş bahçe yoluna dönen ve hızla açık kapıya doğru giden arabanın arkasını gördü. Şaşkınlıkla mutfaktan çıktı, girişe yönelip yukarı çıkmaya koyuldu. "İyi ama ne oluyor böyle bizim hanıma?" diye mırıldanıyordu soluk soluğa. Kahvaltı tepsisi el sürülmemiş olarak hala kapının önünde duruyordu. Birkaç kere kapıyı vuran yaşlı hizmetçi içeri girmeye de çalıştı. Kapı içeriden kilitliydi. Konunun oda kapısı da kilitliydi. Kimse cevap vermiyordu. Ernest'in evde gerçekten garip şeyler olduğu sonucuna vardı. Yaşlı barona oğluyla ilgili bir sürü garip soru soran Almanların işgal yıllarında şatoyu ele geçirmelerinden beri başlarına gelmeyen pek uygunsuz şeyler. En kısa zamanda Louis'e danışmaya karar verdi. Çarşıda olduğuna göre alandaki kahvede bulunan biri gidip onu çağırabilirdi. Telefonun nasıl kullanıldığını bilmiyor ama açıldığında sanki karşıdan biri konuşuyormuş gibi geliyordu Ernest'ine. Ona istediği şeyi söyleyebilirdi herhalde. Ayzayı kaldırdı ve kulağına götürdü. Dakikalarca hareketsiz, soluğunu tutarak dinledi. Hiçbir şey olmuyordu. Telefon telinin kütüphaneyi kaplayan tahtalara girdiği noktada kesildiğini göremezdi. Claude Lebe sabah kahvesini içtikten az sonra Paris'e dönmek üzere helikoptere bindi. Daha sonra Caron'a da anlattığı gibi köylülerin çoğunun gösterdiği isteksizlik ve düşmanlığa rağmen Valentin işini çok iyi görmüştü. Gün doğarken çakalın Eagleton'daki bir kahveye kadar uzanan izini bulmuştu. Arada Eagleton'un 20 kilometre çevresindeki yollarda barajlar kurulması için tedbir almıştı. Öğlene kadar herkesin yerini tutacağı umulabilirdi. Valentin'in görevini ve gösterdiği ustalığı dikkate alan Lebel, çakalı yakalamanın neden bu kadar önemli olduğunu hafiften çıtlatmıştı ona. Valentin de Eagleton'un çevresinde örülen ağın deliklerinin çok dar olduğunu, bir yılan balığının bile aradan kaçamayacağını söyleyerek içini rahatlatmıştı. Ot Chalonie'den yola çıkalı beri çakal küçük Renault'yu gücünün sınırında tutarak güneye, Toul şehrine doğru seçilen tepelere sürmüştü. Vardığı sonuçlara göre peşindeki polisler gün ışırken Eagleton'a varmış olmalıydılar. Kahvedeki garson taksi şoförü konuşacaktı, herhalde öğleden sonra şatoya ulaşacaklardı. Tabii aradıkları sarışın bir İngiliz'di ama oyun gitgide daha tehlikeli olmaya başlıyordu. Eagletown'dan 18 kilometre ötede 89 numaralı ana yola saptı. Tül 20 kilometre ötedeydi daha, saatine bir göz attı. Renault uzun süren düz yolu aşıp bir dönemeçte kaybolduğunda Eagletown'dan inen küçük bir araba kafilesi göründü. Kafile bir polis arabasıyla iki kamyonetten meydana geliyordu. Düz yolun ortasında kafile durdu, hemen altı polis çelik tellerden meydana gelen barajı kurmaya koyuldu. ''Nasıl, gitti mi?'' diye kükredi Valentin şoförün ağlamaklı karısına. ''Peki nereye gitti?''
''Bilmiyorum bayım, bilmiyorum. Her sabah Ussel'den gelecek treni beklemek üzere garın önünde durur. Müşteri bulamazsa buraya döner ve garajda çalışır. Dönmezse işi çıktı demektir.''
Valentin kasvetli bakışını çevresinde gezdirdi. Bu kadına yüklenmek neye yarardı? Olayla gerçekten hiç ilgisi yoktu. Cuma sabahı bir yerlere müşteri götürmedi mi hiç diye sordu daha sabırlı bir sesle.
Evet efendim, garda müşteri bulamayıp eve dönmüştü. Kahveden telefon edip kendisini istediler. Arabanın bir tekerleğini sökmüştü. Müşteriyi kaçıracağını düşünerek kuduruyordu. Sonunda adamı götürdü ama nereye götürdüğünü bana söylemedi.
Kadın burnunu çekti. Benim de pek sık konuşmaz dedi ardından açıklama niyetine. Valentin hafifçe kadının omuzuna dokundu. Haydi canım üzmeyin kendinizi. Dönüşünü bekleriz. Polislerden birine döndü. Adamlardan birini gara, birini alana, bir diğerini de kahveye yerleştirin. Gelir gelmez hemen kendisini görmek istiyorum. Garajdan ayrılıp arabasına döndü. Merkeze dedi. Karargahını yıllardan beri böyle hareket görmeyen Eagletown polis karakoluna kurmuştu. Tülün 10 kilometre ötesindeki bir uçuruma çakal İngiliz giysileriyle Alexander Duggan'ın pasaportunun bulunduğu bavulu boşalttı. Bavul da korkuluğun üzerinden uçtu ve boğazın dibindeki bitki örtüsüne çarpıp gözden kayboldu. Garı bulana kadar Tül şehrinde dolaştıktan sonra arabayı 100 metre kadar ötedeki sakin ve küçük bir sokağa bıraktı. İki bavulla çantasını taşıyarak gara döndü. Paris'e ikinci mevki bir bilet dedi gişedeki memura ne kadar? Gözlüklerinin üzerinden tezgahın ardında oturan memura baktı. 97 yeni frank.
Tren saat kaçta?
11.50 bir saat kadar bekleyeceksiniz. İleride bir büfe var. Çakal bavullarını toplayıp kapıya yürüdü. Biletini delen memur da seslendi. Paris bir numaralı peron. Perona çıkarken mavi bir üniforma yolunu kesti. Kimliğiniz lütfen. Bütün çabasına rağmen sert bir havaya bürünmekte güçlük çeken gep genç bir toplum polisiydi bu. Çakal bir kere daha bavullarını yere bıraktı ve pasaportunu ona uzattı. Toplum polisi pasaportu alıp tek kelime anlamadan karıştırdı. Pardon, siz Danimarkalı. Pasaportun kapını gösteriyordu. Çakalın yüzüne bir gülümseme yayıldı ve başıyla evetledi. Danske? Ya. Dipnot Danimarkalı? Evet. Toplum polisi pasaportu ona uzattı. Belli belirsiz bir baş hareketiyle de ıssız peronu gösterdi. Sonra bu yabancı papazla daha fazla ilgilenmeyerek kapıdan çıkan yeni bir yolcuyu durdurmak üzere ilerledi. Louis ancak saat 1'e doğru döndü. Kıpkırmızı yüzüne bakılırsa bir iki kadeh fazla kaçırmış olmalıydı. Ernest'in hemen koşup acı ve anlaşılmaz serüvenini ona anlattı. Louis işleri derhal ele aldı. ''Pencereye tırmanıp durumu inceleyeceğim.'' dedi. Epey güçlük çekerek tahta merdiveni binanın cephesinde çıkıntı yapan tuğlalara dayadı ve ürkütücü bir şekilde sallanarak basamakları teker teker tırmandı. 5 dakika sonra aşağı iniyordu. Barones uykuda dedi.
Hiç bu saate kadar uyumaz diye itiraz etti Ernest'in.
Mümkündür ama bugün böyle diye diretti Louis. Onu rahatsız etmemek gerek. Paris treni biraz gecikmişti. Tül garına girdiğinde peronun saati neredeyse 12'yi gösteriyordu. Trene binen yolcular arasında kırlaşmaya yüz tutmuş saçlı bir papaz da vardı. Orta yaşlı iki kadının bulunduğu bir kompartımanın köşesine yerleşti, altın çerçeveli gözlüklerini taktı, yol çantasından Fransa kiliseleriyle ilgili büyük boy bir kitap çıkardı ve okumaya daldı. Trenin hareket edeceğini hoparlörle bildiren memurun sesinden akşam 8'i 10 geçe Paris'e varacaklarını öğrendi. Hareketsiz taksisinin yanı başında yol kıyısında bekleyen Charles Bobe saatine baktı ve ana avrat sövdü. 1:30 olmuştu. Oturmuş sakin sakin şarabını yudumlaması gerekirken Eagleton ve Lamazie arasındaki yolda çakılıp kalmıştı. Bütün bunlar da kırılan bir parça yüzündendi. Allah kahretsin, talihsizlik diye buna derlerdi işte. Arabayı orada bırakıp yürüyerek en yakın köye gidebilir, Eagleton otobüsünü durdurup biner ve akşam arabasını çekecek bir araçla buraya dönebilirdi. Ama kapı kilitleri uzun zamandan beri işlemiyordu. Çevredeki çiftliklerde oturanların pis yumurcaklarının arabayı yağmalamalarından korkuyordu. En iyisi kendisini Eagleton'a götürecek bir arabanın geçişini beklemekti. Boş midesi de buruluyordu. Neyse, torpido gözünde bir şişe vardı hiç olmazsa, ama içinde fazla bir şey kalmamıştı. Arabanın altında çalışmak insanı susatıyordu. Beklemek için arabanın arkasına bindi. İnsan yol üzerinde sıcaktan geberiyordu. Bir kamyon geçerse nasılsa sesini zamanda duyacak ve işaret etmek için inecekti. Koltuğa iyice yaslandı ve derin bir uykuya daldı.
''Nasıl, dönmedi mi? İyi ama nerede bu herif?'' diye gürledi Komiser Valentin telefonda.
Eagleton merkezindeki odasında oturmuş taksi şoförünün garajındaki meslektaşlarından birini çağırtmıştı. Telefonun öbür ucundan özür dileyen adamın mırıltıları geldi. Valentin telefonu çarptı. Sabahtan beri yolları tutan bütün devriye arabalarından telsiz mesajları ulaşmıştı. Uzun boylu ve sarışın bir İngiliz'i uzaktan yakından andıran hiç kimse Eagleton'un 20 kilometre çevresinde görülmemişti. Şimdi yaz gününün yakıcı sıcağında uykuya dalan çarşı alanına yeniden sessizlik çökmüştü. Sanki Ussel ve Clermont'dan gelen 200 polis memuru oraya inmemişti hiç. Ancak saat 4'e doğru Ernest'in Louis'i kandırabildi. ''Yukarı çıkıp hanımı uyandırmalısın.'' dedi ısrarla. ''Bütün gün böyle uyumak hiç normal değil.'' Ernest'in bu sözlerine karşı hiçbir şey bulamayan yaşlı Louis yeniden tahta merdivene tırmandı. Bu kez adımlarını daha sağlam atıyordu ve açık pencereden içeri girdi. Ernest'in aşağıdan onu izliyordu. Birkaç saniye sonra ihtiyarın başı yeniden göründü.
Ernest'in dedi boğuk bir sesle, sanırım hanım ölmüş.
Aynı yoldan aşağı inmek üzereyken Ernest'in seslenerek kapının kilidini içeriden açmasını söyledi. Birlikte Colette de la Chalonnier'in yuvalarından uğramış ve cansız gözlerine kadar çekilen çarşafa doğru eğildiler. İlk tepkiyi Ernest'in gösterdi. ''Louis, evet, hemen köye gidip Doktor Matthew'yu getireceksin.'' 5 dakika sonra Louis sarsak bacaklarının bütün gücüyle pedalları çeviriyordu. 40 yıldır Haute Chalonnier'deki herkesi tedavi eden doktoru bahçesinin öbür ucundaki kayısı ağacının altında uyurken buldu. Yaşlı doktor hemen geleceğini söyledi. Saat 4:30'da gürültülü De Chauvin'in direksiyonunda şatonun avlusuna giriyordu. Bir çeyrek sonra da incelemesini bitirip kapının eşiğine çekilmiş bekleyen uşaklı hizmetçiye döndü ve açıkladı. ''Hanımınız ölmüş, boynu kırılarak ölmüş. Hemen jandarmalara haber vermek gerek.'' Jandarma çavuşu Pouillon düzenli bir adamdı, ciddi bir görev yaptığının ve olay dizisini not etmek gerektiğinin bilincindeydi. Dilini hafiften dışarı kaydırıp tükenmez kalemini dikkatle bastırarak mutfak masasının çevresinde oturan Ernest'in, Louis'i ve yaşlı doktorun ifadelerini sırayla aldı. ''Bir cinayet olduğundan kuşkum yok.'' dedi doktor ifadesini imzaladığında. ''En çok şüphe edilmesi gereken kişi burada oturan ve Madame de la Chalonnier'in arabasını alıp kaybolan İngiliz. Olayı Eagleton komiserliğine bildireceğim.'' Sonra bisikletine atlayıp şatonun geniş ve ağaçlıklı yolunda hızla pedallara basarak gözden kayboldu.
Claude Lebel saat 6:30'da Paris'ten telefonla komiser Valentin'i aradı.
Ne var ne yok Valentin?
Henüz hiçbir şey yok. Aşağı yukarı öğleden beri bütün yolları tutuyoruz.
Henüz çemberin içinde olmalı tabii, arabayı bırakıp tüymemişse.
Allah'ın belası, taksi şoförü de hala ortaya çıkmadı.
Durun, bir rapor geldi şimdi.
Telefonun öbür ucunda sessizlik oldu, sonra Lebel hızlı hızlı konuşmaktaki birine soru soran Valentin'in sesini duydu. Derken Valentin'in sesi kulağını çınlattı.
Vay canına diye bağırıyordu Valentin. Ne oluyor ya buralarda? Şimdi de bir cinayet haberi getirdiler.
Nerede olmuş bu cinayet diye sordu Lebel hemen.
Civardaki bir şatoda. Rapor şimdi jandarmadan bana ulaştı.
Kurbanın adı ne?
Şatonun sahibi, durun, Barones de la Chalonie.
Caron Lebel'in sapsarı kesildiğini fark etti.
Valentin, beni iyi dinleyin. Bu işi yapan odur. Tabii, kaçtı değil mi?
Telefonun öbür ucundan telaşla konuşan adamların sesleri geldi.
Evet dedi Valentin, bu sabah Barones'in arabasıyla yola çıkmış. Araba bir Renault, Dauphine. Bahçıvan cesedi ancak akşamüstü bulmuş. Kadının uyuduğunu sanıyormuş.
Arabanın numarası ve tarifi elinizde mi?
Evet.
O zaman genel arama emri verin. Artık sırrı saklamanın gereği kalmadı. Bu kez bir katili enselemek söz konusu.
Bir şey bulur bulmaz hemen beni arayın.
Lebel telefonu kapadı.
Vay canına be dedi. Gerçekten antallaşmaya başlıyorum. Çakalın kaldığı gece de la Chalonier adı Serf Oteli'nin kayıtlarında yer alıyordu.
Araba saat 7:30'da devriye gezen bir polis memuru tarafından tül sokaklarında bulundu. Bir çeyrek sonra memur komiserliğe dönmüştü. Tül merkezi ile Valentin arasında bağlantı kurulana kadar bir 10 dakika daha geçti. Komiser de 5:08'e Lebel'i aradı.
Aşağı yukarı garın 100 metre ötesinde dedi.
Elinizde bir demir yolları tarifesi var mı?
Kuşkusuz tabii, gidip getirsinler.
Paris'e kalkan sabah treninin saatini ve Austerlitz garına kaçta varacağını anlayın bakalım. Çabuk ha, mümkün olduğu kadar çabuk.
Kısa süren bir sessizliğin ardından Valentin açıkladı. Günde iki tren var. Sabahki 11:50'de yola çıkıyor ve Paris'e... durun bakalım, 8:10 geçe varıyor.
Lebel telefonu bile kapamadan Caron'a bağırarak peşinden gelmesini söyleyip kapıya doğru atıldı. ...8:10 ekspresi bir dakika bile gecikmeden ağır ağır Austerlitz garına girdi. Peronu hemen kaplayan yolcu kalabalığı arasında beyaz kolalı yakalı ve kır saçlı uzun boylu bir de papaz vardı. Taksi durağına ilk varanlardan biri de oydu. Elindeki bavulları Mercedes dizelin içine attı. Şoför saatin kolunu çevirdi ve avludan çıkmak üzere dönemeci aldı. Parmaklıklı ana kapıyı geçerken yakından araba gürültüleri arasından bir polis aracının canavar düdüğü yükseldi. Şoför bir dizi arabanın geçişini bekledi. Trafiğin bir an boşalmasından faydalanıp birden karşıya geçti. Taksi tam Austerlitz köprüsü yönünde hızlanırken çakal camdan 3 polis arabasıyla bir kamyonetin gar avlusuna girdiğini ve iç hatlar çıkışının hemen önünde lastik gıcırtılarıyla durduğunu gördü.
Aynasızların pek telaşlı bir hali var dedi taksi şoförü. Sizi nereye götüreyim papaz efendi?
Papaz ona Grand Augustin rıhtımındaki küçük bir otelin adresini verdi. Claude Lebel saat 9'da çalışma odasına dönmüştü. Orada tül merkezinden komiser Valentin'in arabasını isteyen bir mesaj buldu. 5 dakika sonra bağlantı sağlanmıştı. Valentin konuşurken o da bir kağıda not alıyordu.
Arabadaki parmak izlerini aldınız mı diye sordu.
Tabii, şatodaki odada rastladığımız diğer parmak izleriyle birlikte. Elimizde bir sürü parmak izi var, hepsi de birbirine uyuyor.
Bu izleri en kısa zamanda bize ulaştırın.
Tamam, tül garında nöbet tutan toplum polisini de yollayayım mı?
Hayır sağ olun, daha fazla söyleyecek şeyi yoktur nasılsa. Yardımınıza teşekkürler Valentin. Adamlarınız biraz soluk alabilecekler. Şimdi işe el koyma sırası bizde.
Danimarkalı papaz olduğundan emin misiniz diye sordu Valentin. Bir rastlantı da olabilir.
Hayır diye karşılık verdi Lebel. Kuşkusuz odur. Bavullarından birini fırlatıp atmış olmalı. Bunu herhalde Hot Chalonia ile Tül arasında bir yerde bulacaksınız. Ama geri kalan bavullar konusunda yanılmak imkansız.
Ve telefonu kapadı.
Bu kez de bir papaz dedi Karona. Danimarkalı bir papaz, adı bilinmiyor. Toplum polisi hatırlamıyor tabii. Hep aynı şey. Ufak ve beklenmeyen bir aksilik. Uykuya dalan taksi şoförü, hanımını rahatsız etmek istemeyen bahçıvan, hatırlamayan toplum polisi. Her neyse, size tek bir şey söyleyebilirim Lucien. Bu benim son işim. İyice yaşlanmışım. Üstelik de hantallaşmışım. Bu işten sonra emekliliğimi isteyeceğim. Siz şoföre haber yollayın. Cehennemin yolunu tutmanın zamanıdır. İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantı salonunda hava özellikle gergindi. Yarım saati aşkın bir süre kurul üyeleri günün başarısızlıklarını sıralayan Lebel'i dinlediler. Sözünü bitirdiğinde St. Clair atıldı.
Bütün bunlardan sonra katil yeni bir kimlik ve yeni bir yüzle Paris'e varmış bulunuyor. Yanılmıyorsam bir kere daha başarısızlığa uğradınız komiserim.
Paylamayı daha sonraya bırakalım isterseniz diyerek St. Clair'in sözünü kesti bakan. Bu gece Paris'te kaç Danimarkalı var?
Belki yüzlerce sayın bakanım. Bir listesi yapılıp gözden geçirilebilir mi? Ancak yarın sabah bütün otel fişleri merkeze ulaştığında dedi Lebel.
Bütün otellerde gece yarısı saat 2'de ve 4'te denetim yapılması için tedbir alabilirim teklifinde bulundu polis müdürü.
Bir otele inmesi şartıyla tabii dedi Lebel.
Bu sözler hoşgörüden yoksun bir takım bakışların kendisine yönelmesine yol açtı.
Bulunduğumuz noktada baylar alınacak bir tek tedbir görüyorum dedi bakan. Başkanla yeni bir görüşme izni isteyecek ve bu adam bulunup zararsız hale getirilene kadar halk içine çıkmayı ertelemesini rica edeceğim. Bu arada da Paris'te kalan bütün Danimarkalılar araştırılıp kimlik kontrolü yapılacak.
Size güvenebilir miyim komiser? Ya size müdür bey?
Lebel ve Morris Papon başlarını salladılar. Peki beyler, toplantı sona ermiştir.
Az sonra çalışma odasında Lebel Caron'a şöyle diyordu.
Asıl kafamı bozan her şeyin herifin tarihi ve bizim aptallığımıza bağlı bulunduğuna inanmaları. Üstelik biz gerçekten talihsiz çıktık ve ne fırsatlar kaçırdık.
Daha doğrusu ben kaçırdım.
En kötüsü de herifi birkaç kere kıl payı kaçırmış olmamız, bir rastlantı gibi. Bakana izini bulduğumuzu ve kendisine avucumuzda bildiğimizi açıkladığımın ertesi günü oldu hep aksilikler.
Lucien dostum, sanırım sınırsız yetkilerimi kullanacak ve biraz telefon dinleyeceğim.
Pencerenin perfazına dayanmış pırıl pırıl ve turist dolu küçük gemilerin ağır ağır geçtiği Sen Nehri'nin ötesine, Cortie Latte'nin iyi seçilmeyen tepelerine bakıyordu. 300 metre ötede başka bir adam yine penceresinden sarkmış, yaz gecesinde düşünceli düşünceli aydınlatılmış Notre Dame kulelerinin soluna düşen polis müdürlüğünün uzun ve kunt cephesini seyrediyordu. Siyah bir pantolon, beyaz bir gömlek ve bir siyah göğüslük giymiş, bunların üzerine ipekli ve hafif bir spor gömlek geçirmişti. Bu iki adam bilmeden Sen Nehri'nin iki kayısından birbirlerine bakarlarken uzak yakın şehrin bütün damlarının tepesinde saati bildiren çan sesleri işitildi.
22 Ağustos günü başlıyordu.
31. ayrımın sonu. Sayfa 364.